Ayrım 12.
Siz evli olmadığınız için Stepan Trofimovich, soylu hakkında ettiğim bu sözlerden dolayı bana elbette çekiştirici, dedikoducu diyebilirsiniz. O zaman belki de Sayın Prens gelirse kapınızı sıkı sıkıya kapar, evin çevresini de ayrıca duvarla çevirirdiniz. Bakın Lebyatkin'in her gün kırbaç yiyen kız kardeşi deli, sakat bacaklı olmasaydı, herhalde bizim generalin azgın tutkularına kurban gitmiş diye düşünebilirdim. Aile namusumuz mahvoldu derken yüzbaşının anlatmak istediği bu herhalde. Ama bu ihtimal Nikolay Vsevolodovich'in ince zevkiyle bağdaşmıyor ama belli olmaz. Bu adamların bir kez karnı acıkmaya görsün, rastlantının önlerine koyduğu her yemişi yerler. Bana gene çekiştiriyor, dedikodu yapıyor diyeceksiniz ama ben çıkıp da bağırıyor muyum bunu? Oysa kentte bilmeyen yok. Ben bütün kentin bildiği bir şeyi dinliyor, evet demekle yetiniyorum. Evet demek de yasak değil ya. Kent bağırıyor mu? Neyi bağırıyor? Yani yüzbaşı Lebyatkin sarhoş oldu mu her önüne gelene bunu bağırıyor. Ha o bağırmış ha kentin bütün alanları. İkisi de aynı şey değil mi? Ben ne diye suçlu oluyorum? Liputin masum bir havayla bizlere bakarak ekledi. Ben sonu sonuna dostlar arasında konuşuyordum. Çünkü burada dost olduğumuzu sanıyorum. Geçen olayı anlatayım da dinleyin. Soylu İsviçre'den kalburüstü ailelerden birinin genç kızıyla, daha doğrusu kendi halinde bir öksüzle, kendisiyle ben de tanıştım. Yüzbaşı Lebyatkin'e 300 ruble göndermiş. Oysa bir süre sonra Lebyatkin, adını söylemek istemediğim ama aynı derecede soylu ve güvenilir birinden gönderilen paranın 300 değil 1000 ruble olduğunu öğrenmiş. Şimdi Lebyatkin önüne gelene kız 700 rublemi çaldı diye bas bas bağırıyor. Polise gideceğim, mahkemeye vereceğim diye gözdağı veriyor. Kısacası bütün kentte patırtı edip duruyor. Mühendis birdenbire yerinden fırladı. Ayıp, ayıp bu yaptığınız diye bağırdı. Ama ne oluyor? Sözünü ettiğim güvenilir kişi sizsiniz. Gönderilen paranın 300 ruble değil 1000 ruble olduğunu Nikolay Vsevolodovich adına Lebyatkin'e siz bildirmişsiniz. Yüzbaşı kendisi bana söyledi yani sarhoşken. Bunda feci bir yanlışlık var. Birisi bir yanlış yapmış olabilir ki anlamsızlık bu, ayıp ediyorsunuz. Evet, ben de anlamsız bir şey olduğuna inanmak isterdim. Gerçekten az hazin şey değil. Çünkü tanınmış bir aile kızının adı bir yandan 700 rublenin çalınmasına karışıyor, bir yandan da Nikolay Vsevolodovich ile pek içli dışlı ilişkileri olduğu ortaya çıkıyor. Ama namuslu bir genç kızın adını lekelemiş ya da bir zamanlar bize yaptığı gibi evli bir kadının onurunu ayaklar altına almış, bundan soyluya ne? Eğer günün birinde karşısına mert yürekli biri çıkarsa, o zaman başkasının işlediği günahları o adamın tertemiz adıyla kapatır gider. Benim oynadığım rol de bu oldu. Kendimden söz ediyorum. Stepan Trofimovich koltuğunda doğruldu, sapsarı kesildi. Dikkat et Liputin. Mühendis büyük bir heyecan içinde, ona inanmayın, ona inanmayın diye bağırdı. Biri bir yanlış yapmış, Lebyatkin de ayyaşın biri. Her şey kendiliğinden aydınlanır ama ben yapamam. Alçaklık sayarım. Yeter artık, yeter, yeter. Odadan fırlayıp çıktı. Şaşıran Liputin de, ne oluyorsunuz? Bekleyin, ben de geliyorum diye bağırarak Alexey Niliç'in arkasından kendini dışarı attı. 7. Stepan Trofimovich bir dakika kadar kararsız halde durdu, bana baktı ama herhalde beni görmedi. Sonra şapka ve bastonunu aldı, usulca odadan çıktı. Biraz önceki gibi ben gene arkasından yürüdüm. Tam sokağa çıkacağı sırada gözü bana ilişti. Oh, gerçekten siz de benimle olun dedi. Rastlantıyla benimle gelirsiniz değil mi? Stepan Trofimovich, yoksa gene oraya mı gidiyorsunuz? İyi düşündünüz mü bu davranışın sonunu? Üzgün, acınacak bir gülümsemeyle bir an durdu. Bir utanç, umutsuzluk vardı bu gülümsemesinde. Aynı zamanda tuhaf bir hayranlık ifadesi taşıyordu. Derken kulağıma fısıldadı. Ben başkasının günahını çekmek için evlenecek adam değilim dedi. Ben de yalnızca bu sözü bekliyordum. Bütün bir hafta bir sürü mimikle çevresinde dönüp durduğu, benden saklamak için bin dereden su getirdiği o sır en sonunda ağzından kaçmıştı. Kendimi tutamadım da. Stepan Trofimovic, bu kadar iğrenç, bu kadar aşağılık bir düşünceye, aydın zekanıza, mert yüreğinize karşın kapılan siz oldunuz. Hem de daha Liputin'in yüzünü görmeden çok önce. Yüzüme baktı, hiç karşılık vermeden yoluna devam etti. Yalnız bırakmak olmayacaktı. Varvara Petrovna'nın önünde, ben de yanında bulunsam iyi olacaktı. Kadınsal zayıflığıyla yalnız Liputin'e inanmış olsaydı onu bağışlayabilirdim. Ama o Liputin'i dinlemeden çok önce buna inanmıştı. Beriki onun kuşkularını onaylamaktan, yangına körükle gitmekten başka bir şey yapmamıştı. Stepan Trofimovic ilk gününde daha ortada fol yok yumurta yokken henüz Liputin'in sırrı açmadığı sıralarda genç kızın namusundan kuşkuya düşmüştü. Varvara Petrovna'nın zalimce davranışını o, Daşa'yı onurlu bir adama baş göz etmeye çırpındığı yolunda yorumlamıştı. Bu kuşkusu için bir cezaya çarpılmasını canı gönülden istiyordum. Ne büyüksün, ne iyisin ey Tanrım! 100 adım yürüdükten sonra birdenbire durdu. Ey büyük Tanrım, güzel Tanrım diye iç çekti. Beni kim avutacak? Kolundan tutup onu evinden yana çevirdim. Hemen eve dönün, ben size her şeyi anlatacağım diye bağırdım. Ta kendisi, Stepan Trofimovic siz misiniz? Siz, bu sözcükleri söyleyen tatlı, ürpertici, taze ses kulaklarımıza bir müzik gibi geldi. Kim demeye vakit kalmadan yanımızda atlı bir genç kız belirdi. Her zamanki kavalyesiyle at gezisine çıkmış olan Lizaveta Nikolayevna. Atını durdurdu, neşeyle bağırdı. ''Gelin, çabuk gelin, görüşmeyeli 12 yıl oluyor ama gene tanıdım. Oysa o, nasıl, beni tanımıyor musunuz?'' Stepan Trofimovic, genç kızın kendisine doğru uzanan elini saygıyla öptü. Ona tapınır gibi bakıyor, tek sözcük söylemiyordu. ''Beni tanıdı, sevinçli. Mavriki Nikolayevic beni gördüğü için nasıl mutlu? 15 gündür bizi arayıp sormak yok mu?'' Teyzem hasta olduğunuzu söyledi. Rahatsız etmek doğru olmaz diye beni kandırmaya çalıştı. Ama onun yalan söylediğini ben biliyordum. Tepinip durdum. Sizin için ağzıma geleni söyledim ama doğrusu beni gelip aramak önce size düşerdi. Bu nedenle birini gönderip sağlığınızı bile sordurmadım. Eğrinin üzerinden eğilerek Stepan Trofimovic'e dikkatli dikkatli baktı. Tanrım, birazcık olsun değişmemişsiniz. Bunca zaman hep aynı kalmak pek tuhaf. Ah evet, kırışıklar, küçük küçük kırışıklar var gözlerinizin çevresinde, şakaklara doğru. Saçlarınızda da tek tük kırlaşma başlamış ama gözler aynı. Peki ben değişmiş miyim? Değişmiş miyim? Niçin bir şey söylemiyorsunuz? Bu anda aklıma geldi. Stepan Trofimovic bana bir gün bu kızı 12 yaşında Petersburg'a götürdükleri zaman kızın bayağı hasta düşüp günlerce iki gözü iki çeşme Stepan Trofimovic'i isterim diye sayıkladığını anlatmıştı. Heyecandan kısılan bir sesle siz ben diye kekeledi. Ben şimdi beni kim avutacak diye bağırmıştım. Tam o sırada sesinizi işittim. Buna bir mucize diyesim geliyor ve Tanrı'ya, yukarıdaki Tanrı'ya inanmaya başlıyorum. Görüyor musunuz? Bana verdiğiniz bütün dersler ezberimde. Anımsıyor musunuz hani Kolomb'un Amerika'ya nasıl ulaştığını, tayfaların kara kara diye nasıl bağırıştıklarını anlatmıştınız? Yelena Frolovna dadım, o günün gecesi uykumda hep kara kara diye bağırıp çırpındığımı söylerdi. Bana Prens Hamlet'in öyküsünü de anlatmıştınız, aklınızda değil mi? Avrupa'dan Amerika'ya göç eden zavallı göçmenlerin yolculuğunu ne güzel betimlemiştiniz, anımsarsınız. Anlattıklarının bir sözcüğü bile doğru değildi, bunu sonradan öğrendim ama görmeliydiniz. Mavriki Nikolayevic ne güzel şeyler uyduruyordu. Gerçeğin belki kendisinden daha güzel şeylerdi. Mavriki Nikolayevic'e ne diye öyle bakıyorsunuz? O yeryüzünün en iyi, en soylu insanıdır. Kesinlikle beni sevdiğiniz kadar onu da sevmelisiniz. Sözümden hiç çıkmaz ama beni kim avutacak diye sokak ortasında bağıracak kadar mı mutsuzsunuz gene, sevgili Stepan Trofimovic? Mutsuzsunuz öyle mi? Öyle mi? Şimdi mutluyum. Teyzem size çok mu çektiriyor diye onun sözüne kulak vermeden devam etti. O her zaman öyledir, huysuzdur, hep haksızlık eder. Böyle olmakla birlikte kendisini hep severiz. Kollarıma atıldığınız günü anımsıyor musunuz bahçede? Hani sizi avuturken kendimi tutamayıp ağlamıştım. Mavriki Nikolayevich'ten çekinmeyin. O sizin hakkınızda tüm bildiklerimi biliyor. Hatta başınızı onun omzuna koyar, istediğiniz kadar ağlayabilirsiniz. Kendini severek size bırakır. Bir dakika, şapkanızı çıkarın, parmaklarınızın ucunda kalkarak başınızı bana doğru uzatın. Son kez birbirimizden ayrıldığımız günkü gibi sizi alnınızdan öpmek istiyorum. Şu küçük hanıma bakın, pencereden bizi seyrediyor. Hadi biraz daha, biraz daha yaklaşın. Tanrım, saçları ne kadar ağarmış. Bunları söyledikten sonra kavalyesiyle birlikte dört nala uzaklaştılar. Biz ters yüzü eve döndük. İçeri girer girmez Stepan Trofimovich divana çöktü ve ağlamaya başladı. Tanrım, Tanrım diye bağırıyordu. Sonunda bir dakikalık mutluluk. Nihayet bir çeyrek saat sonra Lizaveta Nikolayevna yanında Mavriki Nikolayevich olduğu halde sözünü tutarak geldi. Stepan Trofimovich konuğunu "Siz ve mutluluk aynı zamanda geliyorsunuz" diye karşıladı. "İşte sizin için bir buket. Adam şövalyeden aldım. Doğum günleri için onda yaz kış çiçek bulunur. Bir de size Mavriki Nikolayevich'i getirdim. Tanıştırırım. Çiçek yerine pasta getirmeyi tercih ederdim ama Mavriki Nikolayevich bunun Rus geleneklerine uymadığı düşüncesinde." Mavriki Nikolayevich dediği topçu yüzbaşısı 35 yaşlarında boylu poslu güzel bir adamdı. Pek kusursuz bir dış görünüşü vardı, hatta yüzündeki ciddilik ilk bakışta biraz sert görünüyordu. Ama kendisiyle tanıştığımız daha ilk anda nazik ve pek iyi bir insan olduğu gözümüzden kaçmıyordu. Böyle olmakla birlikte konuşkan değildi, fazlasıyla soğukkanlı görünüyordu, dost edinmeyi gözettiği yoktu. Sonraları onun zeki bir adam olmadığı söylendi ama bu hiç doğru değildi. Lizaveta Nikolayevna'nın güzelliği dillere destan olmuştu ama bazı hanımlarla hanım kızlarımız buna fena halde bozuluyorlardı. Güzelliğini de yatsımaya kalkıştılar. Dahası kimileri ona kendini beğenmişliği yüzünden düşman kesildiler. Drozdovlar henüz tanıdıkları kimseleri bile ziyarete başlamamışlardı. Bu her ne kadar Praskovya Ivanovna'nın biraz keyifsiz oluşundan ileri gelen bir gecikme ise de çevrede pek hoş karşılanmıyordu. İkinci çekemedikleri yanı valinin karısıyla akraba oluşuydu. Tanrı'nın günü ata binmesi de ayrıca göze batıyordu. O güne dek bizim kentte Amazon görmemişlerdi. Toplum pek doğal olarak taşra göreneklerince yapılması gerekli ziyaretlere bile gitmemiş olan Lizaveta Nikolayevna'nın böyle at sırtında gezip tozmasını hoş görmüyordu. Sonra onun bu gezileri doktorun önerisiyle yaptığını hemen duymayan kalmadığı için bir de hastalıklıymış diye adını çıkarıyorlardı. Gerçekten de hastaydı. Her halinde sürekli bir zorlanma, bir kuruntu, bir sinirlilik göze çarpıyordu. Heyhat! Zavallının büyük bir derdi vardı, bu da sonradan anlaşıldı. Bugün geçmişi anımsarken anlıyorum ki bir zamanlar bana olduğundan daha güzel görünmüştü. Kim bilir, belki güzel bile değildi. İnce, uzun ama kıvrak ve dinçti, yüz çizgilerinin düzensizliği insanı şaşırtıyordu. Gözleri Kalmukların'ki gibi hafifçe aşağı doğru çekikti. Elmacık kemikleri solgun ve ince yüzünün üstünde kendine özgü bir kabartı yapıyordu. Esmerlerde görülen bir solgunluğu olan bu yüzün tuhaf bir büyüsü vardı. Siyah gözlerinin ateşli bakışından bir güç fışkırıyordu. Hep yenmek için yaratılmış bir utkun kadın gibi görünüyordu. Kibirli, üstelik bazen küstah bir hali vardı. İyilik etmek elinden gelir miydi bilmiyorum ama iyi olmak için kendisine en fazla zorlayan insanlardan biriydi. İyi, yüksek duygulara, soylu düşüncelere yönelmek istediğine kuşku yoktu. Bununla birlikte kendi ahlakını bir düzene sokmakta güçlük çekiyordu. Çünkü onda her şey karma karışıklık, sürekli kaygı ve huzursuzluk içindeydi. Divana oturdu ve odaya göz gezdirdi. "Böyle anlardan için hep mahzun oluyorum. Bunun sırrını bana anlatın, bilgin adam. Sizi gene gördüğüm zaman mutlu olacağımı düşünüyordum hep. Tanrı biliyor ama işte size olan bütün sevgime karşın şu dakikada gene mutlu değilim. Tanrım, duvarda benim resmim asılı. Verir misiniz bakayım, nasılmışım o zamanlar? Ah, anımsıyorum, anımsıyorum. Liza 12 yaşındayken yapılmış bu sulu boya portreyi hocaya 9 yıl önce Drozdovlar Petersburg'dan göndermişlerdi. Bu portre o gün bugün hep duvarda asılı duruyordu. Ben çocukken gerçekten bu kadar güzel miydim? Bu yüz benim yüzüm mü? Kalktı, elinde portre aynaya baktı. Resmi uzatarak alın bunu çabuk diye bağırdı. Şimdi asmayın oraya, ben gittikten sonra asarsınız, görmek istemiyorum. Gene yerine oturdu. Bir yaşam bitti, bir yenisi başladı, sonra o da bitti. Şimdi üçüncüsü başlıyor, sonuna dek de böyle sürüp gidecek. Her bitiş bir makasla kesilmiş gibi. Görüyor musunuz neler yumurtluyorum ama ne denli de doğru. Gülümseyerek bana baktı. Daha önce de birkaç kez gözü bana ilişmişti ama Stepan Trofimovich heyecandan beni ona tanıtmayı bir türlü akıl edemiyordu. Benim resmimin için hançerlerin altına astınız? Sonra niçin bu kadar kılıç ve hançer var sizde? Gerçekten nedense duvarı birbirine çapraz konmuş, iki yatağınla onların altına asılmış bir Çerkes kılıcı süslemişti. Lizaveta Nikolayevna bunları o kadar bana bakarak sormuştu ki cevap versem mi vermesem mi diye bir ikircim geçirdim. Ezilip büzüldüğümü gören Stepan Trofimovich durumu kavradı ve beni tanıttı. Genç kız, biliyorum biliyorum dedi. Çok memnun oldum. Annem de adınızı sık sık işitmiş. Ben de size Mavriki Nikolayevich'i tanıtayım. Yetkin bir insandır. Sizden bana pek gülünç bir biçimde söz ettiler. Siz Stepan Trofimovich'in sırdaşıymışsınız, öyle mi? Kızardım. Ah, hoşgörünüz, bunu demek istemiyorum. Sözcüğü yanlış kullandım. Gülünç demek istemedim de. Kızardı, şaşırdı. Ama yetkin bir insan olmak utanılacak bir şey mi? Artık gitme zamanı geldi Mavriki Nikolayevich. Stepan Trofimovich, yarım saate kadar bizde olmalısınız. Tanrım, o kadar açık konuşacağız ki. Bu andan başlayarak ben sizin sırdaşınızım. Her şeyinizi bana anlatacaksınız, duydunuz mu? Stepan Trofimovich'in yüzünde bir korku belirdi. Ah, Mavriki Nikolayevich hepsini biliyor, ondan çekinmeyin. Neyi biliyor? Ne demek neyi biliyor diye bağırdı. Bak, demek sakladıkları doğru. İnanmamıştım. Daşa'yı da saklıyorlar. Teyzem bugün beni Daşa ile görüştürmedi, başı ağrıyor diye. Ama siz nasıl duydunuz? Tanrım, herkes gibi keramet sahibi olmaya gerek yok. Herkes mi? Elbet, annem, dadım, Alyona Frolovna'dan öğrenmiş. Dadıma da sizin Nastasya anlatmış. Siz Nastasya'ya anlatmış mıydınız? Sizin anlattığınızı söylüyorlar. Stepan Trofimovich kıpkırmızı oldu. Bir o kadar sinirli ve hastaydım ki sonra da genç kız gülmeye başladı. Sonra da dert ortağınız elinizin altında değildi o sırada. Nastasya'yı buluverdiniz ve evet, anlaşılıyor. Ama Nastasya kentteki bütün dedikoducularla dost. Neyse, sonunda bilmişler ya da bilmemişler ne çıkar. Hatta bilmeleri daha iyi. Gecikmeyin sakın, yemeği erken yiyoruz. Ah, az kaldı unutuyordum. Gene oturdu. Bu Şatov nasıl biri? Şatov mu? Darya Pavlovna'nın kardeşi. Onu biliyorum canım diye sabırsızlıkla sözünü kesti. Gerçekten tuhaf adamsınız. Ben nasıl biri diye soruyorum. Düşçü biri, dünyanın en iyi ve en çabuk öfkelenen insanı. Biraz tuhaf biri olduğunu söylediler. Neyse, bu yanı bizi ilgilendirmez. Üç dil bilir dediler. Bu arada İngilizceyi de biliyormuş. Edebiyattan da anlar dediler. Öyleyse ona çok ihtiyacım olacak. Bana bir yardımcı gerek. Hem ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Böyle bir işi kabul eder mi? Bana onu tavsiye ettiler. Hiç kuşkusuz. Hem bir de iyilik olur. İyilik etmek amacıyla değil. Böyle bir yardımcıya ihtiyacım vardı ondan. Çok sinirli, hasta bir zamanımdı. Sonra da söze karıştım. Şatov'u oldukça yakından tanırım dedim. Söyleyecek bir şeyiniz varsa ben hemen gider söylerim. İyi, yarın öğleyin bize gelmesini söyleyin. Teşekkür ederim Mavriki Nikolayevich, hazır mısınız? Çıktılar. Elbet ben de arkalarından Şatov'a koştum. Sokak kapısından çıkacağım sırada Stepan Trofimovich karşıma dikildi. Dostum, saat 10 ile 11 arası bana uğramayı unutmayın, eve dönmüş olun dedi. Ah, çok haksızlık ettim size karşı, size ve herkese karşı, herkese karşı. 8. Şatov'u evde bulamadım. 2 saat sonra gene uğradım, gene yoktu. Sonunda saat 8'e doğru gene bulamazsam bir not bırakırım diye bir daha kapısını çaldım. Bu kez de evde değildi. Oturduğu kısmın kapısı kapalıydı. Zaten herhangi bir hizmetçisi olmayan, yalnız yaşayan bir adamdı. Aşağı katta oturan yüzbaşı Lebyatkin'e uğrayıp Şatov'un nerede olduğunu ondan öğreneyim dedim ama oranın kapısı da kapalıydı. İçeride ne bir ses ne bir ışık olmadığına göre evde kimselerin olmadığı anlaşılıyordu. Yüzbaşının kapısından geçerken gündüz anlattığı öyküyü hatırlayıp tuhaf bir heyecan duydum. Sonunda ertesi sabah erkenden aramaya karar verdim. Doğrusunu söylemek gerekirse bıraktığım nota pek güvenemiyordum. Şatov belki buna aldırmazdı bile çünkü pek inatçı ve utangaçtı. Talihsizliğime küsüp tam sokak kapısından çıkacağım sırada birdenbire Bay Kirilov'la burun buruna geldim. Eve giriyordu. Önce o beni gördü. Kendisi sorulara başladığından ben de ona olup bitenden Şatov'a bıraktığım nottan söz ettim. İçeri girelim dedi, ben hepsini yoluna koyarım. Liputin'in Kirilov bu sabah avludaki tahta bir eve taşındı dediğini hatırladım. Yalnız bir adam için fazla büyük olan evde sağır bir koca karı oturuyor, Kirilov'un ev işlerini de görüyordu. Ev sahibi başka bir sokakta yeni yaptırdığı bir eve taşınmıştı. Orada bir de meyhane işletiyor ve herhalde akrabalarından olan yaşlı kadın da bu eski evin girdisine çıktısına bakıyordu. Evin odaları duvar kağıtlarının pis olmasına karşın tertemizdi. Girdiğimiz odanın eşyaları başka başkaydı. Öteye beriye rastgele konmuş, bayağı ucuz cinsten şeylerdi. İki oyun masası, kızıl ağaçtan yapılma bir konsol, herhangi bir köylü evinden ya da herhangi bir mutfaktan getirilme, beyaz tahtadan büyük bir masa, sandalyeler, arkalığı hasır örgüsü, ağır deri yastıkları olan bir kanepe vardı. Bir köşede biz gelmeden az önce koca karının önünde kandil yakmış olduğu bir Meryem Ana tasviri bulunuyordu. Duvarda iki yağlı boya tablo asılıydı. Bunlardan biri Çar 1. Nikola'nın 1820 ile 1830 arasında yapıldığı anlaşılan bir portresi, öteki de bilmem hangi bir piskoposa ilişkin bir resim. Bay Kirilov bir mum yaktı. Bir köşede daha içi boşaltılmamış bir halde duran bavulundan bir zarf, bir damga mumu çubuğu, bir de kristal mühür çıkardı. "Mektubunuzu bu zarfa koyup mühürleyin, üstüne de adres yazın," dedi. Buna gerek olmadığını söyledimse de üsteledi. Zarfın üstüne adres yazdıktan sonra kasketimi aldım. "Bir şey içersiniz sanıyordum," dedi. "Şimdi çay aldım geldim, içmez misiniz?"